Cesetin nerede olduğunu mutlaka biliyordu. O bilmese oğlu bilirdi. Semet'i o zaman gidip bu kaçağı bulacaktı. Onu bir kez daha kaçırmak niyetinde değildi. Evet, onu bulduktan sonra bir daha böyle yapmasına asla izin vermeyecekti. Biliyor musun? Jaz hala genç kadına bakıyordu. Dün de hiç iyi gözükmüyordun. Sakın garip falan olmayasın. Öyle mi? Samantha Tete Jordan hakkında duyduklarından etkilenmemiş gözükmeye çalışıyordu. Belki de Jaz o halin için doğru büyük eve gidip yatmıyorsun diye sordu. Samantha önce itiraz edecek oldu ama sonra Tete'nin nerede olabileceğini düşünüp kafa patlatarak at üstünde 12 saat geçirmesine imkan olmadığını anladı. Hafifçe başını sallayarak tavsiyesi için Jaz'a teşekkür etti ve ana binadan ayrıldı. Koşa koşa büyük eve döndü. Kapıdan içeri girdikten sonra daha ileri gidemeyerek orada durdu. Bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bir sedirin yanına dizüstü düşerek çaresizlik içinde başını eğdi. Yaşamındaki bu ikinci kayba dayanamayacağını hissediyordu. Titi kaybedilemezdi. Hele şimdi olanları düşünerek acı çekerken Caroline'in yanına gidip omuzuna dokunduğunu ve karışmış sarı saçlarını okşadığını hıçkırıkların arasında fark etti. Başını kaldırdı. Yüzü karışmış ve şişmişti. Gözlerinde deli bakışı vardı. Ne olup bittiğini orada okumak ister gibi yaşlı kadının gözlerine bakıyordu. Ama Caroline sadece başını sallayarak onu kollarının arasına aldı ve yavaşça sedirin üstüne oturttu. Samantha tam yarım saat ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Caroline de konuşmuyordu. Orada oturup genç kadının sırtını yavaşça sıvazlıyor ve bekliyordu. Söylenebilecek bir şey yoktu zaten. Sam'in kocasını kaybetmenin acısına geçiştirmek için buraya gelip şimdi yeni bir kayba uğradığını düşünmek yaşlı kadının yüreğini sızlatıyordu. Samantha ile Ted'in arasında geçenleri sezmişti. Bir gün önce Bill ona Tete Jordan'ın gittiğini haber verdiği zaman çok üzülmüştü. Ama adamı engellemek, hatta onunla tartıştırmak için çok geçti. Bill akşama doğru durumu Caroline'e bildirdiği sırada Tete gitmişti bile. Yaşlı kadın da Samantha'nın bu haberi nasıl karşılayacağı dışında hiçbir şey düşünememişti. Bir akşam önce Samantha'ya haber vermeye cesaret edememişti. Beklemek en iyisiydi. Genç kadın sonunda Caroline'e baktığı zaman yüzü şişmiş, gözleri kan çanağına dönmüştü. Arkadaşının çevrili bakışlarında gizlilikten eser yoktu. Gitmiş, aman tanrım, Caro gitmiş. Bense onu seviyorum. Samantha devam edemedi. Caroline ağır ağır başını salladı. Her şey o kadar iyi anlıyordu ki burada durumun farklı olduğunu, kendisi için bir anlam taşımasa bile Ted'in önemli gözükecek şeyler bulunduğunu ona söylemeye çalışmıştı. Ne oldu Sam diye sordu. Samantha bu soru üzerine içini çekti. Ne bileyim, tanrım, Noel'de birbirimize aşık olmuştuk. Meksikalı kadınlardan birinin etrafı temizlemediğinden emin olmak için endişeyle çevresine bakındı. Ama görünürde kimse yoktu. Biz diye başladı. Çekinerek Caroline'e baktı. Senin kulübeni bulduk ve orada buluşmaya başladık. Ama o kadar sık değil. Boş versem, Caroline'in sesi sakindi. Baş başa kalabileceğimiz bir yerimiz olsun istiyorduk. Biz de öyle. Caroline üzgün bir sesle konuşmuştu. Samantha devam etti. Sonra o kulübesini bir başkasınınkiyle değiştirdi. Böylece ben her gece ona gitmeye başladım. Meyve bahçesinden geçerek. Kadın kopuk kopuk konuşuyordu. Yanakları yaşlardan sırılsıklandı. Sonra geçen gece tam televizyon seyrediyorduk ki ekranda Jean belirdi. Özel bir program yapıyordu. Tete Jean'ı yakışıklı bulup bulmadığımı sordu. Ben de laf arasında bir zamanlar onunla evli olduğunu söyleyiverdim. Tete birden çıldırdı. Hala anlayamıyorum. Yutkunduktan sonra anlatısını sürdürdü. Evet, Tete birden çıldırdı. Önce bir sinema aktörüyle, arkasından bir kovboyla evlenemeyeceğimi, onunla asla mutlu olamayacağımı söyledi. Güya ondan çok daha iyisine layıkmışım. Zaten yine ağlamaya başladığında devam edemedi. Biraz toparlanınca şimdi de gitti diye feryat etti. Ne yapacağım ben? Onu nasıl bulacağım? Panik bütün sabah süresince olduğu gibi şimdi onun pençesine kalmıştı. Onun nereye gittiğini biliyor musun diye sordu. Caroline üzüntüyle başını sallaması üzerine ya Bill, o biliyor mu diye sordu. Bilmiyorum. Hemen ofisine telefon edip soralım. Caroline Sam'in yanından uzaklaşarak masasının üstündeki telefona uzandı. Sam bütün konuşmayı heyecan içinde dinledi. Sonuçta Bill'in hiçbir şey bilmediği ortaya çıktı. Ted'in gitmesine de o da üzülüyordu. Çiftliği yönetemeyecek kadar yaşlandığı zaman yerini ona bırakmayı umut etmişti. Ama şimdi bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayaldi. Ted'in temelli olarak gittiğini biliyordu. Caroline dönüp oturduğu zaman Samantha ona donuk bir yüzle baktı. Ne dedi? Fazla bir şey bilmiyor. Ted'in bugünlerde onunla bağlantı kuracağını söyledi ama buna pek fazla güvenmiyor. Bu adamların nasıl olduğunu biliyor. Ted de zaten giderken bir adres bırakmamış. Öyleyse Altın Göl'deki oğlunu bulacağım. Fakat Caroline başını salladı. Hayır Sam, çocuk da işinden ayrılıp onunla gitmiş. Bill o kadarını biliyor. Kamyona eşyalarını birlikte yükleyip gitmişler. Aman tanrım. Samantha başını avuçların arasına gömerek yine hıçkırmaya başladı. Senin için ne yapabilirim sen? Bu kez Caroline'in gözleri yaşlıydı. Aynı şeyi yıllar önce kendi başına gelebileceğini düşünüyordu. Sam'in ona naklettiği konuşma Bill'le arasında geçenlere o kadar benziyordu ki onlar sonunda kendi sorunlarını çözememişlerdi. Ama Bill, Ted'den çok daha az inatçı olduğu bir gerçekti. Caroline oturup genç arkadaşının kaderine çaresizlik içinde tanık olurken bunun böyle olduğuna içinden şükrediyordu. Sam onun sorusunu yanıtladı. Onu bulmama yardım et. Ah Caro, bunu yapamaz mısın? Nasıl? Sam divanda arkasına yaslanarak burnunu çekti. Mutlaka bir yerdeki bir çiftliğe gidecektir. Dünyada başka türlü bir iş istemez. Çiftliklerin listesini nasıl elde edebilirim? Bu bölgede olanların hepsini sana verebilirim. Öbürlerini de adamlardan öğrenebilirsin. Hayır, benim sormam daha iyi olur. Bir bahane uydurabiliriz sen. Karen'in gözleri parlıyordu. Mutlaka bulacaksın onu. Umarım. Saatlerden beri ilk kez gülümsedi. Onu bulana kadar durmayacağım. 11. ayrım. 18. bölüm. Samantha Nisan ortalarına kadar tam 63 çiftlikle bağlantı kurdu. Önce bölgedekileri arayarak Ted'i sormuş, sonra kuzeydekilere ve daha sonra güneydekilere sıra gelmişti. Arkadan başka eyaletlere, Arizona'ya, New Mexico'ya, Nevada'ya, Texas'a, Arkansas'a başvurmuştu. Bununla kalmayarak adamlardan birinin önerdiği Nebraska'daki bir çiftliğe bile telefon etmişti. Bu adam Ted'le o çiftlik hakkında konuşmuş, orada yemeklerin ve ücretlerin gerçekten iyi olduğundan söz etmişti. Ama hiç kimse Ted'e Jordan'ı görmemişti. Sam oraya adını, adresini ve Caroline'in telefonunu bırakmıştı. Ted görünürse onu aramalarını rica etmişti. Her yerde Caroline Lord'un adından yararlanmış ve bunun faydasını görmüştü. İki kadın saatler boyu telefon rehberlerini, iş ve işçi arama ilanlarını, reklamları araştırmışlar. Bu arada çiftlikteki adamlardan elde ettikleri isimleri de ihmal etmemişlerdi. Sam kendi iş yeriyle çoktandır bağlantı kurarak izinin uzatılmasını istemiş ve 1 Mayıs'a kadar kesin bir yanıt vereceğini bildirmişti. Patronları New York'a dönüp dönmeyeceğini o zamana kadar bilmek istiyorlardı. İşi o güne dek onu bekleyecekti ama Sam işini zerrece umursamıyordu. Onun bütün istediği Ted'i Jordan'dı. Ne çare ki genç adam kayıplara karışmıştı. Bir ay önce sanki yer yarılmış ve onu yutmuştu. Mutlaka bir yerlerdeydi ama o yer neresiydi? Bu Sam için bir saplantı haline almak yolundaydı. Artık adamlarla ata binmiyor, bu yüzden onların kuşkularının doğrulanmasına ve söylentilerin çıkmasına aldırmıyordu. Ted'in gittiği günden beri adamlardan kaçıyordu adeta. Kulübeye yalnız bir kez yalnız başına gitmişti. Fakat dayanamayıp tekrar esmer güzeline atlamış ve yüzü gözü yaşlar içinde eve dönmüştü. Caroline bütün ısrarlara karşın büyük siyah at Safkan'a artık pek ender olarak biniyordu. Bütün istediği evde oturup sağ sola telefon etmek, listelere göz atmak, haritaları incelemek, mektuplar yazmak, erkeğinin nerede olduğunu tahmin etmeye çalışmaktı. Tüm çabaları bugüne kadar sonuç vermemişti. Caroline'de durumda bir değişiklik olmayacağına gizliden gizliye inanmaya çalışıyordu. Gerçek şu ki Amerika'nın batısı çok büyük bir ülkeydi. Bu topraklarda sayısız çiftlik vardı. Ted'in işini tamamen değiştirmiş olması ya da gerçek adını kullanmaması da bir olasılıktı. Carol'in geçmiş yıllarda çiftlikte çalışmış pek çok başıboş kişi tanıdığından Sam için fazla bir umut beslemiyordu. Ted'in günün birinde bir yerlerde ortaya çıkması mümkündü ama bir daha ondan hiçbir haber alınamaması da aynı derece olasıydı. Memleketten ayrılarak Kanada'ya veya Meksika'ya, hatta Arjantin'deki büyük çiftliklerden birine gitmiş olması bile mümkündü. Çiftlik sahipleri bazen Ted gibi adamların çiftliklerde kimliksiz belgesiz çalışmasına göz yumarlardı. Ted bir çiftlik kahyası olarak uzun bir referans listesine sahipti. Sorumlu ve çalışkandı. Bir çiftlik deneyimleriyle çok yararlı olabilirdi. Herhangi bir çiftlik sahibi onun bu niteliklerini kısa zamanda anlardı. Bütün sorun bunun hangi çiftlik sahibi ve hangi çiftlik olduğuydu. Nisan sonlarında genç adamdan hala haber yoktu. Sam iş yerini arayıp kararını bildirmesine 3 gün kalmıştı. Bir ay önce onlara Caroline'in hasta olduğunu ve öngördüğü tarihte çiftlikten ayrılmasının kolay olmayacağını bildirmişti. Patronlar önceleri anlayışlı davranmışlardı ama şimdi Caroline telefon ederek eğlencenin sona erdiğini bildiriyordu. Harvey Samantha'nın geri dönmesini istiyordu. Otomobil müşterileriyle başı dertteydi. Harvey de Samantha eğer dönecekse bunun hemen olmasında ısrar ediyordu. Genç kadın patronunu kınamıyordu ama şimdi New York'tan ayrıldığı zamankinden daha kötü durumda olduğunu onlara söyleyemezdi. Şimdi geleli beri Ted'i ne kadar sevdiğini ve ona ve yaşam biçimine ne kadar saygı duyduğunu daha iyi biliyordu. Bill de Caroline'i görmek ona özellikle acı duyuyor, Caroline'in onun açısına katılmasını ise hiç dayanamıyordu. Sam yaşlı kadın Nisan'ın son gününde kahve içerlerken genç arkadaşına bakınca içini çekti ve ne düşündüğünü ona söylemeye karar verdi. Bence geri dönmelisin. Nereye dönmeliyim? Genç kadın çiftlik listelerinden birini gözden geçiriyordu. Caroline bu çiftliklerden birine tekrar telefon etmelerini kastettiğini sandı. Ama yaşlı kadın hayır gibilerden başını salladı. New York'a dönmeni kastediyorum. Şimdi mi? Sam dona kalmıştı. İyi ama onu bulamadım ki. Caroline Sam'in kalbini kırmamak istemesine rağmen dişini sıkarak açıkladı. Onu bir gün bulacağından emin olamazsın. Çok acımasızsın. Yaşlı kadına öfkeyle bakarak önündeki kahve fincanını itti. Kabus başladığından bu yana çok hırçın ve sinirliydi. Uyumuyor, yemek yemiyor, temiz hava almıyordu. Yalnızca bir şey yapıyordu. Ted'i aramak. Çiftliklerden bazılarına otomobille, bir tanesi de uçakla gitmişti. Caroline ama dediğim doğru Sam dedi. Artık gerçeği kabul etmelisin. Onu hiçbir zaman bulamayabilirsin. Bulmanı bütün kalbimle diliyorum ama hayatının kalan kısmını yalnız bırakılmak isteyen bir adamı bulmaya adayamazsın. Çünkü onu bulsan bile senin düşündüğün doğru, onunkinin ise yanlış olduğuna inandırabileceğinden emin olamazsın. Ted ikinizin birbirinizden çok farklı olduğunuzu düşünüyor. Belki de haklıdır. Olmasa bile istediği eğer buysa fikrini değiştirmeye onu mecbur edemezsin. Nereden çıktı şimdi bu? Yoksa bu konuda Bill'le mi konuştun? Daha fazla üstünde durmadım. Sam ısrarla Ted'i aramasını, Bill'in hoş görmediğini biliyordu. Bunu çılgınca bir insan avı sayıyor, Sam'in vazgeçmemekle hata ettiğini düşünüyordu. Hanımına adam burayı terk etmekle Sam'e söylemek istediklerini söylemiş oldu. Carol söylenecek daha fazla bir şey yok demişti. Ama bir keresinde kendisi aynı şeyi yapmış olsa Carol'un onu bulmaya çalışacağını umut ettiğini söylemişti. Caroline olasılıkları bence tartman gerekir. Sam aradan 1,5 ay geçti dedi. Belki biraz daha uzun sürer. Biraz daha uzun sürer. Sonra biraz daha. Sonra biraz daha. Sonuç hayatının 20 yılını doğru dürüst tanımadığın bir adamı aramaya harcarsın. Öyle konuşma. Samantha bitkin görünüyordu. Gözlerini kapadı. Hiçbir işinde Ted'i bu arayışında olduğu kadar zorlu bir çalışma yapmamıştı. Onu tanıyorum, onu tanıyorum dedi. Belki bazı bakımlardan onu çok fazla tanıyordum. Bu da onu korkutup kaçırdı. Olabilir ama mesele şu ki bu şekilde yaşamayı sürdüremezsin. Sonunda mahvolursun çünkü. Niçin? Genç kadının sesindeki acı anlam fark edilmeyecek gibi değildi. Hayatımda başka olan bitenler beni mahvedemedi ki. John'la Liz bebekleri bir ay önce dünyaya gelmişti. Hatta akşam haberleri bebekle zafer sevincindeki Liz'i hastanenin doğum odasında göstermişti. Ama Sam artık buna aldırmıyordu. Bütün istediği Ted'i bulmaktı. Artık geri dönmelisin Sam. Caroline de onun kadar inatçı davranıyordu. Genç kadın Caroline'e öfkeyle baktı. Niçin geri dönmeliyim? Buraya ait olmadığım için mi? Ama bu kez yaşlı kadın onun sözlerini doğruladı. İyi bildin. Sen buraya ait değilsin. Senin yerin arkanda bıraktığın dünya, ofisin, apartman dairende kendi eşyaların arası. Orada yeni insanlarla tanışır, eski dostlarla birlikte olursun. Buradaki gibi rol yapacak yerde kendin olursun orada sen. Caroline uzanıp onun eline dokundu. İnan bana senden bıkmadım. Bana kalsa sonsuza dek bu çiftlikte oturabilirsin. Ama böylesi senin için iyi değil dedi. Bunu anlamıyor musun? Umurumda bile değil. Ben sadece onu bulmak istiyorum. Ama o senin onu bulmanı istemiyor. İstemiş olsa nerede olduğunu sana bildirirdi. Aksine senin onu bulmaman için önlemler almış. Ve eğer doğruysa savaşı kaybetmiş sayılırsın. Sen adam yıllarca saklanabilir. Demek beni pes etmemi istiyorsun öyle mi? İki kadın arasında uzunca bir sessizlik girdi. Karolin sonunda belli belirsiz başı neydi? Evet. Ama sadece 6 hafta geçti. Caroline'in sözlerindeki mantıkla savaşmak Samantha'nın gözlerinin yine yaşlarla dolmasına neden olmuştu. Belki bir ay daha beklersem, bir ay daha beklersen işsiz kalırsın. Bunun da sana hiçbir yararı dokunmaz. Sen normal bir yaşama dönmek zorundasın. Normal olan bir şey var mı ki? Gerçekten de normalin ne olduğunu unutmuştu. Daha bir yıl önce John Taylor'la mutlu bir evliliği vardı. Manhattan'da bir reklam şirketinin yüksek düzeydeki bir yetkilisi olarak tümüyle normal bir yaşam sürüyordu. Sevdiği ve tarafından sevildiği sandığı bir adamla evliydi. Normal mi? Samantha Caroline'e dehşet içinde baktı. Sen galiba benimle alay ediyorsun. Tepsi içine koyup bana ikram etseler bile normali tanıyamam artık. Caroline genç arkadaşının bu karanlık esprisine güldüyse de gözlerindeki bakış değişmemişti. Sam sonunda içini çekerek arkasına dayandı. Hem ben New York'ta ne yapacağım? Bütün bunları bir süre unut. Göreceksin sana iyi gelecek. Ne zaman istersen buraya geri dönebilirsin. Buradan gidersem yine kaçmış olacağım. Hayır, sadece sağlıklı bir şey yapmış olacaksın. Sana göre bir yaşam değil burası. Yani böylesi demek istiyorum. Ted gideli beri sürdüğü yaşam gerçekten de Sam'e göre değildi. Hafifçe başını sallayarak ayağa kalktı ve odasına döndü. 2 saat sonra Harvey Maxwell'e telefon açtı. Arkasından da ahıra giderek esmer güzelini eğerledi. O öğleden sonra 3 haftadan beri ilk kez ata biniyordu. Hayvanın rüzgara karşı 4 dalı koşturdu. Her tehlikeyi göze aldı. Atı yolunun üstüne çıkan her çiftin her derenin üzerinden aşırdı. Caroline onu görmüş olsa genç dostunun hayatı kadar atın hayatı içinde titrerdi. Hele Ted onu görmüş olsa mutlaka öldürürdü. Ama Samantha şimdi yalnızdı. At yoruluncaya kadar koşturdu. Ancak o zaman geri döndü. Ama yarım saat daha esmer güzelini ahırların etrafında ağır ağır dolaştırdı. Kendisi ne kadar mutsuz olursa olsun bunu hayvana borçlu olduğunu biliyordu. Bu gezintinin yeterince uzadığına, atın da serinlediğinden emin olunca onu ahırdaki bölmesine sokarak üstünden eğerini çıkardı. Durup hayvana uzun bir zaman baktıktan sonra bir kez daha böğrünü okşadı. Elveda eski dost diye fısıldadı. 19. Bölüm. Uçak pırıl pırıl bir ilkbahar akşamında Kennedy Havalimanı'na indi. Samantha kente donuk bakışlarla bakıyordu. Kemerini çözerken havalimanındaki yaşlı kahyanın yanında dimdik duran Caroline'in yanaklarından yaşlar süzülerek ona el sağlayışı gözlerinin önünden gitmiyordu. Sam kalabalık terminalde onun yanağından öpmek için uzanınca Bill önce bir şey söylememiş ama sonra birdenbire genç kadının kolunu sıkmış. New York'a dönsem ve artık kendine iyi bak diye sevgiyle homurdanmıştı. Bu onun Samantha'nın doğru olanı yaptığının söyleyiş biçimiydi. Genç kadın büyük el çantasını alıp koltukların arkasında ilerlerken gerçekten doğru olanı yapıp yapmadığını merak ediyordu. Bu kadar çabuk dönmesi iyi mi olmuştu? Daha fazla kalsa daha iyi olmaz mıydı? Bir iki ay daha beklese Ted'e döner miydi acaba? Tabii hala dönebilir ya da bir yerden telefon edebilirdi. Karagül onu sağdan soldan sormayı sürdüreceğini, bir haber alırsa Sam'e telefon edeceğini söz vermişti. Bunun ötesinde kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Sam derin bir göğüs geçirerek terminal binasına ayak basarken bunu kendisi de biliyordu. Etrafındaki kalabalık, gürültü düzeyi, vücutlar, karışıklık baş döndürücüydü. Çiftlikte geçen 5 ay bu kadar çok insanla baş etmeyi, onlar kadar çabuk ilerlemeyi unutturmuştu ona. Bagajların geleceği salona yürürken insanların baskısından fenalık geçiriyor, kendi kentinde bile kendini bir turist gibi hissediyor ve tam anlamıyla şaşkın görünüyordu. Tabii bavullarını taşıtacak hiçbir hamal bulamadı. Dışarıda da taksi bekleyen yüzlerce insan vardı. En sonunda kapı atabildiği taksiyi iki Japon turist ve Detroit'ten gelen bir plastik satıcısıyla paylaşmak zorunda kaldı. Satıcı ona nereden geldiğini sorduğunda yanıt veremeyecek kadar yorgundu. "Kaliforniya" diye mırıldanabildi. "Artist misiniz yoksa?" Adam pırıl pırıl sarı saçlarına ve koyu güneş yanığı tenine ilgiyle bakıyordu. Fakat Sam hemen hayır der gibi başını salladı ve dalgın bakışlarını camdan dışarı dikti. Yine de satıcının sorusunu "Hayır, bir çiftlik işçisiydim" diye yanıtladı. "Çiftlik işçisi mi?" Adam Sam'e inanamayarak bakıyordu. Genç kadın ona belirli belirsiz gülümsedi. Satıcı yine sordu. "Bu büyük kente ilk gelişiniz mi?" Adam ümitlenmişti ama Sam hayır gibilerden başını salladı. Bundan sonra konuşmayı kesmek için elinden geleni yaptı. İki Japon turist kendi dillerince heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Şoförün ağzından ise trafiğin arasında bir şeritten ötekine kayarken küfürden başka bir söz çıkmıyordu. Kente alışa gelmiş olağan bir girişti bu. Queens ile Manhattan'ı birleştiren köprüden geçerken Samantha kentin silüetine baktı ve birden içinden ağlamak geldi. Empire City binası ile Birleşmiş Milletleri ve bütün öbür binaları görmek istemiyordu. Onun istediği büyük evi, ahırları, güzelim sekoya ağaçlarını ve uçsuz bucaksız mavi göğü görmekti. Güzel değil mi? Terleyen plastik satıcısı genç kadına biraz daha sokuldu ama Sam sadece başını sallayarak oturduğu yerin yanındaki kapıya doğru kaydı. Doğrusu hayır diye karşılık verdi. Son zamanlarda gördüklerimden sonra da artık bu kenti güzel bulmuyorum. Böyle derken New York'a dönüşü onun suçuymuş gibi adamcağıza ters ters bakıyordu. Satıcı bundan sonra Japonlardan birini dikizlemeye başladı. Ama kız kıkırdayarak Japon arkadaşıyla gevezelik etmeyi sürdürüyordu. Neyse ki şoför önce Sam'i adresine bıraktı. Genç kadın da kaldırımda uzun bir süre durarak evine baktı. Birdenbire evine girmeye korkuyor, eve döndüğüne pişmanlık duyuyor ve Ted'i her zamankinden fazla özlüyordu. Bu yabancı kentte yapayalnız ve bu kadar çok insanla çevrili olarak işi neydi onun? John'la paylaştığı apartman dairesine dönmesinin ne anlamı vardı? Bütün istediği Kaliforniya'ya dönmek, Ted'i bulmak, çiftlikte yaşamak ve çalışmaktı. İstediği yaşama niçin kavuşamıyordu sanki? Bu kadarı çok mu fazlaydı? Sokak kapısı açıp bavullarıyla merdiveni zar zor tırmanırken Sam'in kafasında bu sorular birbirini izliyordu. At üzerinde geçirdiği 12 saat, onu 5 saatlik uçak yolculuğu, uçakta 2 yemek, bir film ve New York'a dönmenin duygusal şoku kadar bitkin düşünmemişti. Ağırlıkları altında ezildiği bavullarını daire kapısının dışında yere bıraktı, çantasında anahtarları arayıp buldu ve kapısını açtı. İçeri girdiğinde daire bir elektrik süpürgenin içi gibi kokuyordu. Her şeyi bıraktığı yerdeydi. Odalar boş ve anlamsız gözüküyordu. Möbleler o uzaktayken sanki gizliden gizliye değişmiş, büzüşmüş ya da genişlemiş veya renk değiştirmişti. Hiçbir şey eskisi gibi gelmiyordu göze. Oysa her şey sen burada John'la oturduğu zamanki gibiydi. Genç kadın bu dairede kendini istenmeyen bir konu ya da geçmişindeki bir olay yerine dönen bir hayalet gibi hissediyordu. Merhaba. Senin için böyle söylediğini bilmiyordu. Kimse yanıt vermeyince sokak kapısını kapadı ve içini çekerek bir sandalyeye oturdu. Sonra bir yandan etrafına bakınırken yine hıçkırmaya başladı. Omuzları sarsılıyordu. Yüzünü avuçlarının içine gömdü. 20 dakika sonra telefon ısrarla çalmaya başladı. Burnunu süngürdükten sonra telefonu eline aldı. Bunca zamandan sonra mutlaka bir yanlış numara çevirmişti. Ya da onu arayan Harvey veya Charlie'ydi. New York'a döneceğini bilenler yalnızca onlardı. Evet, sen misin? Hayır, genç kadın gözyaşları içinde gülümsedi. Ben bir soyguncuyum. Soyguncular ağlamaz, aptal kız. Telefondaki Charlie'ydi. Tabii ki ağlarlar. Burada aşıracak renkli televizyon bile yok. Öyleyse bizim eve gel. Sana benimkini vereyim. İstemiyorum. Gözlerinden yine yaşlar süzülmeye başlamıştı. Burnunu silip soluk almak için durakladı. Üzgünüm Charlie. Eve dönmüş olmanın beni pek o kadar mutlu ettiğini söyleyemem. Orası belli. Öylesin için döndün. Charlie dünyanın en doğal şeyini söylermiş gibi konuşuyordu. Deli misin sen? Seninle Harvey 6 haftadan beri döneyim diye kıyametleri koparıyorsunuz. Şimdi kalkmış bana için döndüğümü soruyorsun. Tamam. Öyleyse gel. Senin şu kaçık müşterini sakinleştirmemize yardım et. Sonra geri dön. İstersen temelli olarak. Karen'in hayata yaklaşımı her zamanki kadar pratikti. Mesele o kadar basit değil. İçin olmasın ki. Bana bak, sen yaşam kısadır ve istersen çok tatlı olabilir. Sen koca kızsın, artık özgürsün de istediğin yerde yaşamak senin elinde olmalı. Hayatta istediğin ömrünün kalan kısmında atlarla dört nala koşmaksa git öyle yap. Her şey bu kadar basit değil mi? Öyle olmalı. Her neyse, hoş geldin güzel hanım. Burada olmak hoşuna gitmese bile aramızda olacağın için delice seviniyoruz. Teşekkür ederim dostum. Meli nasıl? Şişko. Ama çok güzel kerata. Bebek 2 aya kadar geliyor ve bu kez kız olacağını hissediyorum. Tabii Charlie, tabii. Daha önce de aynı şeyi en az 2 kez duymadın mı? Sam telefona bakarak gülümsedi ve yüzündeki yaşları sildi. En azından Charlie ile aynı kentte olmak iyiydi. Gerçek şu ki sen yalnızca erkek bebekler üretmeyi biliyorsun. Bay Peterson, şu senin sürekli gittiğin basketbol maçları yok mu? Oralarda bir şeylerin genlerini etkilediğine eminim. Pekala, öyleyse ileride striptiz lokallerine gitsem daha iyi olacak. Söylediğin akla yakın. Birlikte kıkırdadılar. Derken kahverengimsi yeşillik tutamları Sam'in gözlerine ilişti. Saksılarımı sulayacağını umuyordum Charlie. 5 ay boyunca mı? Şaka ediyorsun. Sana yenilerini alırım. Aldırma. Bitkilerimi kurutmuş olsan da seviyorum seni. Nasılsa burada olduğuma göre şimdi söyle şimdi. Ofiste işler ne kadar kötü? Gerçekten kötü. Müthiş kötü mü? Orta kötü mü? Feci kötü. 1-2 gün daha gelmeseydin ya mide kanaması geçirir ya da Harvey'i öldürürdüm. O kerata haftalardır beni çıldırtıyor. Müşteri ona sunduğumuz reklam taslaklarını bir tekini bile beğenmedi. Hepsini fazlaca ruhsuz buluyor. Tıpkı bir ihtiyar kız gibi dedi. Benim at taslağımı kullanmadınız mı? Bundan hiç kuşkun olmasın. Mississippi Nehri'nin bu yanındaki bütün at suratlı fotomodelleri gördük. Bütün kadın jokeyler ise bütün at eğiticileriyle görüştük. Yapma Tanrı aşkına Charlie. Benim kastettiğim atlardı, kovboylardı. Biliyorsun maço erkekler batan güneş, büyük bir kara aygırın üstünde batan güneşe doğru bir koşu. Bunları söylerken genç kadının aklında esmer güzeli ve tabii ki teteye kaymıştı. O otomobiller için gereksinliğiniz bunlar diye devam etti. Küçük bir kadın arabası satmıyorsunuz. Satmak istediğiniz ekonomik spor bir araba. Böyleleri de güçlü ve hızlı izlenim bırakmak zorundalar. Bir yarış atının bu etkiyi yapmayacağını mı düşünüyorsun? Hiç kuşkusuz hayır. Genç kadın o kadar kararlı bir etki yapıyordu ki Charlie içinden gülümsedi. Bu iş tam sana göre olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yarın gelip elinizdekilere bir göz atarım. Öyleyse görüşürüz küçük kız. Mary'e sevgilerimi ilet. Charlie, beni aradığın için de teşekkürler. Sam telefonu kapattıktan sonra yine etrafa bakarak içini çekti. Ah tete, niçin diye fısıldadı. Bavulun içindekileri yavaş yavaş boşalttı. Oranın buranın tozunu aldı, dağılan eşyayı topladı ve etrafına bakınarak burasının gerçekten evi olduğuna kendi kendini inandırmaya çalıştı. Saat 10'da en sonunda rahat bir nefes alarak bir bloknotla ve Harvey'in bıraktığı bazı notlarla yatağa girdi. Ertesi günkü çalışmalarına biraz hazırlık yapmak istiyordu. Defteri elinden bırakıp ışığı söndürdüğünde ve uyumaya hazırlandığı sırada saat gece yarısına geçiyordu. Ne çare ki yattığı yerde çiftliği düşünüp burada bir türlü duyulmayacak o alışa gelmiş gürültüleri beklemekten 2 saat daha gözüne uyku girmedi.